Ayrım 22, sayfa 195. Vadidekiler onun artık toplantılara katılmadığını görüyor, markette karşılaşınca sorular soruyorlardı. Ama Pet'in özürü hazırdı. Mektupla öğrenim kurslarından birine yazıldım da geceleri ders çalışıyorum, diyordu. Bunu duyanlar gülümsüyorlardı. Erkek kısmının yalnızlığa dayanamadığını, kırlık yerlerde bekar yaşayanların eninde sonunda kafayı az buçuk üşüttüklerini biliyorlardı. Ne öğrenimi yapıyorsun Pet?
Ne mi?
Ha, şey, marangozluk, mimarlık filan. Pet, sen evlensen artık. Yaşın geçiyor. Saçmalamayın kuzum, diye Pet kıpkırmızı kesiliyordu. Pet bir yandan odasını hazırlarken, bir yandan da ufak bir oyun hazırlıyordu kafasında. Oyunun konusu şöyleydi. Oda bitmiş, eşyalar yerli yerine yerleşmiş. Ocaktaki ateş kıpkırmızı yanıyor. Lambaların ışıkları cilalı zeminde, güzel mobilyalarda sis gibi yansıyordu. Onlara gittiğim bir gün söz gelişiymişçesine "Biliyorum, siz Vermont tipi evleri çok seversiniz," diyeceğim. Ama yok, diyemem bunu. Vermont tipi evlerden hoşlanır mısınız diye sorarım önce. Sonra da "Biliyor musunuz, benim evde Vermont'taki evleri andıran bir oda var," derim. Ama bu girişlerin hiçbiri içine tam olarak sinmiyordu. May Monroe'yu evine çağırmanın en iyi yolunu tasarlayamıyordu bir türlü. Sonunda oyunun o bölümünü atlamaya karar verdi. Sonradan bir şeyler düşünürdü elbet. Şimdi May mutfağa giriyordu. Mutfak olduğu gibi kalacaktı. Çünkü o zaman öbür odanın yarattığı şaşkınlık daha büyük olurdu. May eşikte durulayacak, Pet onun önünden uzanarak kapıyı açacaktı. Ve o da önlerinde serilecekti. Biraz loş durmakla birlikte aslında gölgeli bir ışıkla dop dolu. Şöminedeki ateş diklemesine bir ırmak gibi akmakta. Lambaların ışığı cilalı zemine vurmuş. Parlak çiçekli perdeleri, şöminenin üstüne asılan duvar halısındaki tombul kaplanı seçebilecektiniz. Gümüş takımlar ağır başlı bir görkemle ışıldamakta. Öylesine cana yakın, kuytu bir oda ki. Kıvançtan Pet'in soluğu kesilir gibi oluyordu. Her neyse, May kapının eşiğinde duruyordu işte. Peki, ne diyecekti odayı görünce? Kim bilir, duyguları Pet'in duygularını tutarsa hiçbir şey söyleyemeyebilirdi. Ağlamaklı bile olabilirdi. Ne garip bir şeydi. İnsanın bir şeyden çok hoşlanınca içinin ağlayacakmış gibi dolu dolu olması. Evet, belki de May orada bir an öylece hiçbir şey söylemeden dururdu. O zaman Pet, "İçeri buyurup oturmaz mısınız biraz?" derdi. Bu da sessizliğin büyüsünü bozardı elbet. May duyarlılıklı, boğuk bir sesle kesik kesik odayı övmeye girişirdi. Pet ise hiç oralı değilmişçesine "Evet, bu odayı ben de pek severim oldum olası," derdi. Çalışırken tümceyi kendi kendine yüksek sesle söylüyordu. "Evet, eskiden beri pek severim bu odayı. Geçen gün birden aklıma geldi. Herhalde sizin de hoşunuza gider diye düşündüm." Oyunun sonu şöyle bitiyordu. May, şöminenin başındaki berjere oturuyor, o tombul güzel ellerini kucağında devşiriyordu. Ve oturduğu yerden gözleri dalıp dalıp gidiyordu. Pet bundan ileriye hiç geçmiyordu. Çünkü bu noktaya gelince üzerine bir sıkılganlık çöküyordu. İleriye gitmenin baş başa kalmak isteyen iki kişiyi pencereden gizlice seyretmeye benzeyeceğini düşünüyordu. Zaten oyunun heyecan dolu dönüm noktası odanın kapısını ardına dek açtığı, kızın da gördüğü güzellik karşısında soluğu kesilerek sersemleyip kaldığı o elektrikli dakikaydı. 3 ayın sonunda oda bitti. Pet dergiden kestiği resmi cüzdanına koyarak San Francisco'ya gitti. Bir mobilyacı dükkanında resmi masanın üstüne serdi. "Bu eşyalardan istiyorum," dedi. "Orijinal parçalar demek istiyorsunuz değil mi?" "Ne demek orijinal?" "Eskileri, sahicileri demek elbet. En aşağısından 30.000 dolara patlar size." Pet neredeyse ağlayacaktı. Odanın duvarları başına çöker gibi oldu. "Ya, bilmiyordum." "Dükkancı, size buradaki eşyalardan her birinin çok iyi kopyalarını bulabiliriz," diye ona umut verdi. "Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Peki kopyaları kaçadır bunların?" Bir uzman çağrıldı. Satıcı, uzman, Pet resimdeki eşyaları incelediler. Satıcı her şeyin bir listesini çıkardı. Köşe masaları, Açılır kapanır bir masa, birkaç koltuk, birkaç parça hezaren, bir iki berjer, şöminenin önüne konulacak bir sıra, parlak kumaştan, çiçekli perdeler, buzlu camdan abajurlar, kristal avizeler, önü açık bir büfe, üstü resimli, kemik beyazı porselenler, gümüş taklidi şamdanlarla aplikler. Aşağı yukarı 3000 doları çıkartırız Bay Humbert. Pat kaşlarını çatarak düşündü. Parasını biriktirecekti de ne olacaktı? Pek gecikmeden yollayabilir misiniz? Diye sordu. Eşyaların Salinas'a gelmesini beklerken Pat yerleri, durgun gölleri benzetinceye değin ovdu, cilaladı. Bir odadan çıkarken geri geri yürüyor, bıraktığı ayak izlerini hemen oracıkta toz beziyle siliyordu. Derken en sonunda kasalar yük deposuna geldi. Pat bunları evine taşımak için Salinas'a kamyonetiyle 4 kez gidip geldi. Geceleyin gizlice yapılan entrika havası taşıyan yolculuklar. Pat kasaları samanlıkta açıyor, iskemlelerle masaları içeri taşıyor. Sonra durmadan resme bakarak hepsini yerli yerine yerleştiriyordu. O gece şöminedeki ateş yukarı doğru bir alev ırmağı gibi yalazlandı. Buzlu cam abajurların ışığı cilalı tahtalara vurdu. El dokuması seccadedeki tombul kaplan ateşin ışıkları arasında oynar gibiydi. Pat mutfağa gidip kapıyı kapadı. Sonra iyice ağır ağır yeniden açtı. Eşikte durup yeni odayı seyre daldı. Oda sıcacıktı. İnsanı sarıp bağrına basan bir sıcaklıkla dop doluydu. Gümüş kaplamalar Pat'in umduğundan da ağırbaşlı bir görkem taşıyordu. Açık büfedeki tabakların kenarlarına ışıktan birer zıh çekilmişti sanki. Pat bir an eşikte durarak sesine gereken tınıyı vermeye çalıştı. ''Oldum olası pek severim bu odayı.'' dedi hiç ama hiç üstünde durmazcasına. ''Geçen gün birden aklıma geldi. Herhalde siz de seversiniz.'' diye düşündüm. Duraladı. Çünkü aklına korkunç bir şey gelmişti. ''Ama onu tek başına sokamam ki buraya. Bir genç kız. Hem de gece vakti. Bekar bir adamın evine yalnız başına gelemez ki. Herkes dedikodu eder. Zaten o kendisi gelmez.'' Apaçık bir düş kırıklığına uğramıştı. Çıkar yolu yok. Annesi de onunla birlikte gelecek. Ama belki anası Karaçalı gibi aramıza giremez de bir köşeye çekilip kendini geri tutmasını bilir. Şimdi artık hazırdı ya, karşı konulmaz bir isteksizlik elini kolunu bağlar gibiydi. Geceler gecelere ekleniyor. O hala kızı evine çağırmayı erteleyip duruyordu. Aklından uydurduğu oyunu öyle çok yinelemişti ki May'in nerede durup nasıl bakacağını, neler söyleyebileceğini ezbere biliyordu artık. Ona aynı konuda kullanabileceği birkaç ayrı konuşma hazırlamıştı. Bir hafta geçti aradan. Pat, May'in yeni odayı görmesini sağlayacak olan ziyareti hala erteleyip duruyordu. Bir gün yüreğini kat kat irade gücüyle pekiştirdi. ''Ömrümün sonuna değin de erteleyemem ya, en iyisi bu gece onlara bir uğrayayım.'' Yemekten sonra Pat, bayramlık takımını giydi. Monroe'lerin evinin yolunu tuttu. Evlerin arasında çeyrek kilometre bile yoktu. Onları bu gece için çağıramayacağını Pat biliyordu. May geldiği zaman şöminede ateş bulunsun, lambalar yakılmış olsun istiyordu. Gece zifiri karanlık, pek de soğuktu. Pat tozlu yolda sendelerken yeni boyadığı kunduralarının rezile döneceğini düşünerek kahroluyordu. Monroe'lerin evi ışık içinde yüzüyordu. Bahçe kapısında park edilmiş duran bir sürü araba vardı. ''Bir toplantıları var.'' dedi Pat içinden. ''Ben de onu başka bir gece çağırırım. Zaten bir sürü insanın içinde dünyada açamam bu konuyu.'' Bir an gerisin geriye dönmeyi bile aklından geçirdi. ''Aylardan beri görüşmeyip de ilk gördüğümde çağırırsam tuhaf kaçar. Kız bir şeylerden kuşkulanabilir.'' Eve girdiği zaman Bert Monroe hemen onu elinden yakaladı. ''Yahu bizim Pat Humbert'mış.'' diye bağırdı. ''Kuzum sen nerelerdesin Pat? Geceleri ders çalışıyorum ya. Neyse, bu gece gelmen güzel bir rastlantı oldu. Ben de yarın sana gelecektim. Haberi aldın değil mi?'' ''Ne haberi?'' ''Yahu bizim May gelecek cumartesi Bill Whiteside ile evleniyor. Düğünde bize yardım eder misin?'' diye soracaktım sana. ''Nikah evde kıyılacak. Sonra da bir büfe yapacağız kendi aramızda. Şu gece derslerine kendini kaptırmazdan önce bütün toplantılarımıza katılır, okula filan yardım ederdin.'' Pat'i kolundan kavramış, sofanın öbür ucuna doğru sürüklemeye çalışıyordu. Sofanın ucundaki odadan bir sürü sesler taşmaktaydı. Pet ev sahibine kesinlikle karşı koydu. Umursamazlık konusunda tüm deneyimlerini uygulayarak ''Çok sevindim Bay Monroe'' dedi. ''Önümüzdeki cumartesi dediniz değil mi?'' ''Elbet yardım ederim. Hem de seve seve. Ama yok, şimdi kalamam. Bir koşu çarşıya gitmem gerek.'' Bert ile gene tokalaştı. Sonra ağır ağır dışarı çıktı. Öylesine mutsuzdu ki, içinden bir süre gizlenmek, kimsenin olup bulamayacağı kuytu, karanlık bir yere sokulmak geliyordu. Ayakları kendiliklerinden eve götürdü onu. Pet bu yaygın, dolambaçlı çiftlik evini karanlık ve anlatılmaz derecede iç karartıcı buldu. Samanlığa girdi. Kısa merdiveni kararlı adımlarla tırmandı. Samanların arasına yattı. Uğradığı düş kırıklığı beynini kurutup büzüştürmüştü sanki. Şu anda en istemediği şey evine girmekti. Kapıyı yeniden kilitlemekten korkuyordu. O zaman iki şaşkın hortlak sonsuzluğa dek o güzelim odada otururlardı gayrı. Mutfağa çekilen Pet de onların çöminedeki ateşin tanrısına nasıl içleri sızlayarak özlemle baktıklarını öyle iyi anlardı ki. 11. Bölüm. Richard Whiteside 50'li yıllarda Amerika'nın uzak batısına geldiği zaman altın madenciliği ile ilgilendi. Sonra ömrünü bu uğraşıya adamaktan vazgeçti. Toprak altın denen ürünü bir kez verir diyordu. Bunu da yüzlerce işçinin arasında paylaştırdığınız zaman kimsenin karnını uzun süre doyuramaz. Verimli bir çiftlik sayılmaz bu. Richard arabasını Kaliforniya'nın dağından tepesinden aşırdı. Tarlaların arasından geçirdi. Niyeti henüz doğmamış olan çocuklarıyla onların çocuklarını barındıracak olan bir ev kurmaktı. Oysa o çağın Kaliforniya'sında torunlarına karşı sorumluluk besleyen pek az insan vardı. Güzel, güneşli bir günün akşamında Richard iki doğru atını cennet çayırını saran tepelerin üstüne sürdü. Gemleri çekti, aşağıdaki zümrüt vadiyi uzun uzun süzdü. Aradığı yeri bulmuştu. O dakikada anladı bunu. Ülkenin içindeki gezilerinde birçok güzel yer görmüştü. Gel gelelim, hiçbiri onun içinde böyle vuslata ermişçesine bir doyum duygusu uyandıramamıştı. Atina'dan, Lakedemonya'dan yola çıkan göçmenlerin, bilicilerin sessiz sözlerinde anlatılan yeni yerleri nasıl aradıklarını, Azteklerin kendilerine yol gösteren kartalın peşine düşerek nasıl dağları aştıklarını anımsadı. Şimdi bir de bir işaret görebilsem her şey tamam olacak dedi. Aradığım yerin burası olduğunu biliyorum ya. Bir de belirti görünse bana hiç unutamayacağım, sonradan çocuklarıma anlatabileceğim. Gözlerini yukarılara kaldırdı. Gel gör ki gökyüzü hem bulutlardan hem de kuşlardan arınmıştı. Derken akşamları tepelerden esip gelen yel çıktı. Meşeler gizlice vadiyi göstererek ellerini sallıyor gibiydiler. Sonra yelin yamaçta yarattığı ufak bir buruntu birkaç yaprağı havalandırıp döndürerek ileriye doğru savurdu. Richard kıs kıs güldü. İşte duamın yanıtı. Nice kavim, tanrıların bundan çok daha ufak bir işaretine bakarak koca kentler kurdular. Bir süre sonra Richard Whiteside ufak ve hafif olan arabasından indi. Atlarını çözdü. Ayaklarından birer ağaca bağladı. Atlar ufak, nazlı adımlarla yar kıyısındaki çimenlere doğru yürüdüler. Richard soğuk, jambon dilimleri ve ekmekle karnını doyurduktan sonra battaniyelerini açtı. Yamacın çimenleri üstüne serdi. Vadiyi alacakaranlık basarken Richard yattığı yerden artık memleketi saydığı cennet çayırını seyrediyordu. Aradığı nokta karşı sırtta güzel bir meşeliğin yanındaydı. Önceden kendisi için seçildiği anlaşılan bu köşenin hemen arkasında bir tepe vardı. Bir de iki yanı fundalık bir hendeğin çizgisi. İçinden bir dere akıyor olsa gerekti. Loş, büyülü akşam ışığında Richard, önündeki derli toplu bahçesiyle, yüksek su deposuyla güzel, bembeyaz bir ev görür gibi oldu. Pencerelerden ufak sarı ışıklar taşıyordu. İnsana hoş geldin diyen küçük ışık benekleri. Evin geniş sokak kapısı açıldı. Terasa koca bir çocuk sürüsü çıktı. En azından 6-7 taneydiler. Gözlerini kısarak gitgide koyulan gölgeleri süzüyor, Richard'ın uzandığı yamaca doğru bakıyorlardı. Biraz sonra gene eve girdiler. Kapı üstlerine kapandı. Kapı kapanır kapanmaz evde, bahçede, su deposu da ortadan silindi. Richard hoşnutlukla iç geçirerek sırt üstü uzandı. gökyüzünde yıldızlar pıtırdamaya başlamıştı. Richard tam bir hafta vadiyi deli gibi dört döndü. Cennet çayırında 250 dönümlük toprak aldı. Tapu işlemlerini yaptırıp kaydettirmek için Montreux'a gitti. Toprak gerçekten onun olunca Richard bir mimar aradı buldu. Evin yapımı, halıların serilip odaların döşenmesi, kuyunun açılıp üzerine yüksek bir depo kurulması 6 ay sürdü. O ilk yıl boyunca evin çevresinden işçiler eksik olmadı ama toprağa tek tohum düşmüş değildi. Bu olup bitenleri kaygıyla karşılayan bir komşu bir gün arabasıyla çıkıp gelerek yeni evin sahibinin karşısına geçti. ''Ailenizi de getirtiyor musunuz Bay Whiteside?'' ''Ailem yok ki benim,'' dedi Richard. ''Annemle babam sizlere ömür. Evli de değilim.'' ''Öyleyse ne halt etmeye yaptırıyorsunuz bu kocaman evi?'' Richard'ın yüzü ciddileşti, sertleşti. ''Burada oturacağım da ondan. Yerleşmeye geldim buraya. Benim çocuklarım, onların çocukları hep burada oturacaklar. Sayısız Whiteside'lar bu evde doğacak, bu evde ölecek. İyi bakılırsa bu ev 500 yıl dayanabilir.'' ''Şimdi anlıyorum,'' dedi komşu. ''Çok güzel konuştunuz, güzel düşünmüşsünüz. Ne var ki bizlerin tutumu başkadır. Bir dam yapmakla başlarız işe. Topraktan kazanç sağlarsak birkaç oda ekleriz. Bir eve gereğinden çok emek, para harcamak iyi değildir. Canınız başka yere göçmek isteyebilir.'' ''Başka yer istemiyorum,'' dedi Richard bağırırcasına. ''İstemeyeyim diye böyle büyük tutuyorum ya evi. Öylesine sağlam bir ev kuracağım ki ne ben ne de çocuklarımla torunlarım başka yere taşınmak istemeyeceğiz. İşi daha sıkıya almak için öldüğüm zaman da buraya gömsünler diye vasiyet edeceğim. İnsanlar atalarının mezarlarını kolay kolay bırakıp gidemezler.'' Yüzü yumuşamıştı şimdi. ''Bre adam, anlamıyor musun ne yaptığımı? Bir hanedan kuruyorum ben. Sonsuza dek olmasa bile yüzyıllarca dayanacak bir aile ocağı, bir soy kuracağım. Bu evi kurdukça benden doğacakların bu sofalarda gezeceklerini, daha dedelerinin dedeleri ortada olmayan çocukların bu odalarda dünyaya geleceklerini bilmek hoşuma gidiyor. Köklü geleneklerin tohumuyla aşılayacağım evimi.'' Konuştukça Richard'ın gözleri parlıyordu. Marangoz çekişlerinin takırtıları da onun konuşmasını vurgular gibiydi. Komşu bir zır delinin karşısında olduğuna karar verdi. Gene de bu deliliğe derin bir saygı duydu. Bir yolunu bulup belirtmek istedi bu saygıyı, selamlamak istedi. Amerikalı olmayaydı, iki parmağını kasketinin ucuna götürürdü. Kendi iki yetişkin oğlu 500 kilometre ötedeki bir ormanlıkta odun kesmekteydiler. Kızı evlenip Nevada'ya göçmüştü. Ailesi daha başlangıçta dağılıp gitmişti. Ayrım 22 sonu. Sayfa 205. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Richard, R İ, C, H, A, R, D. Atina, A, T, I, N, A. Lakedemonya, L, A, K, E, D, A, E, M, O, N, Y, A. Aztek, A, Z, T, E, K. Nevada, N, E, V, A, D, A.